Ayrım 4, sayfa 27. Terk edilmiş sokakta sessiz bir gölge oyunu. Başımızda eserken açıkların rüzgarı, gönlümüz düğümlenmiş bir kimsesiz limanda. Kanımızda kaynıyor denizin sancıları, karanlığı bekleyen korku yüklü zamanda. Ankara. İsmet Paşa sıkıntılıydı. Hatta dertli görünüyordu. Hareketlerine hangi niyetlerin hakim olduğu kestirmek mümkün değildi. Tuzakları kestirilemeyen bir kurnazlık karargahına benziyordu. Hem bir şeyler planlıyor, hem de planladıklarının dağınık görünmesi için özel gayret sarf ediyordu. Bu bir tavır şaşırtmasıydı. Karşısındakilere belki sevinçli bir kışkırtma hissi, belki de korkutucu bir tereddüt uysallığı veriyordu. Manzara sakindi ama hırçın karşıtlığın anlamını kavramaya fırsat vermiyordu. Terkibin ne zaman neye öne çıkaracağı kestirilemiyordu. Çevresindekileri etkilemek istedi. Konuştuklarınıza manasız demek terbiyeme sığmıyor. Ama bilgisizliğinizin teşhirinden sizin adınıza utanıyorum. Duvardaki haritanın yanına yaklaştı, Anadolu'yu gösterdi. Sözlerini sakinleştirerek asıl tesirini arttırmak istedi. Görmüş geçirmiş bir tabiat uysallığıyla avucunu haritanın üzerinde gezdirdi. Sesine hafif bir hiddet eklemenin zamanı gelmişti. Bu sofranızda oturanların hiçbiri Anadolu topraklarını görmedi. Biliniz ki Anadolu'nun en tenha sokaklarından en aşikar meydanlarına kadar her yerde milyonları aşan sayıda insan evsiz barksız dolanıyor. Bu ayıbı görmezlikten gelen tavrınıza devam ederseniz, sizi hayallerinizin içinde serbest bırakırım. Yaktığınız, yıktığınız yerlerin ıstırabında sükunet arayan vicdana itibarım yoktur. Nüfus cetvellerinin bulunduğu dosyayı masanın ortasına fırlattı. Hiçbirinizi ahlaki değerlerden mahrum gördüğümü söylemiyorum. Ama adil bir zihniniz ve faziletli bir ruhunuz olmadığını bilmenizi isterim. İsmet Paşa, görüşmeler öncesinde Ankara hükümeti temsilcisi Hamit Bey'den ayrıntılı bilgiler almış ve Milletler Cemiyeti'nin emellerine nasıl bir yön verilmesi gerektiğini kararlaştırmıştı. Karşısındaki adamın her söyleneni sabırla dinleyip not almasına şaşırmıştı. Kendisiyle arasında nadir rastlanır bir benzerlik fark etti. Bu benzerliği uygunsuz bir münakaşa içinde zedelemek istemiyordu. Muhatabını bir süre daha izledi. Böyle bir adamla kavgalı olmak hoşuna gitmedi. Yine de fazla üstüne gitmeden hem bir dostluk hem de bir çatışma fırsatı yaratmak istedi. Neden sizi gönderdiler? Ben bu işin uzmanıyım da ondan. Doktor Nansen, Milletler Cemiyeti adına görevlendirilmişti. Türk-Yunan göçmenlerinin sorununu çözmek üzere seçilmişti. Sakin tabiatlı bir Norveçliydi. Soğuk bir adama benziyordu ama fırsat doğduğu zaman uzun ve derin yankılı kahkahalar atmasını da biliyordu. İsmet Paşa'nın dilinin altında bir şeyler olduğunu hissediyor, ne olduğunu sormak yerine kendisinin anlatmasını istiyordu. Doktor Nansen istikrarlı, İsmet Paşa sabırlıydı. Önemli olan fırsatı önce kimin kullanacağıydı. İsmet Paşa, Doktor Nansen'e imparatorluk kültürünün farklı özelliğini anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyordu. Galiba aradığı fırsat ayağına gelmişti. Venizelos'un bir talibi var. Bunu sonuna kadar kullanmasını haklı bulabilirim. Çünkü Türkiye Meclisi'ni kuranlar ve yönetenler ordudan geliyorlar. Biz cephenin terbiyesinde yetiştik, hukuk mekteplerinin koridorlarında. Doktor Nansen istikrarlı manzarasını bozdu. İki tarafın anlaşabileceği zeminin artık kişisel maharetine değil, diplomatik tecrübesine bağlı olduğunu hissettirdi. Gecenin keyfine biraz ikaz sertliği, biraz da tecrübe farklılığı katmak istedi. General, Monsieur Venizelos'a söyledim. Size de söylüyorum. Bir sonuca varmak istiyorsanız, meslek üsluplarınızı değil, siyaset terbiyenizi kullanmalısınız. Buna isabet de diyebilirsiniz. İsmet Paşa, Doktor Nansen'i akıllı buluyor ve üzerine gitmeyi şimdilik gereksiz görüyordu. Küçük bir anlayış farkını ortaya koyup ayrılmak niyetindeydi. Ben İzmir'in küçük bir köyünde doğdum. Venizelos da Girit'in küçük bir köyünde doğmuş. Ne ben Girit'i biliyorum, ne de o İzmir'i. Ama ikimiz de Yunanistan'ı iyi biliyoruz. Böyle bir mübadele sadece Milletler Cemiyeti'nin baskısıdır. Doktor Nansen, söylenenlerin doğruluğu hakkında bir tartışma başlatılırsa, varılan sonuçların uygulanamayacağını kestirmişti. Kimseyi hırpalamaya niyetli değildi. Kendisini de hırpalatmayacaktı. Ankara'ya gelmeden önce İstanbul'u gezmiş, korkulu bekleyişi sevince dönüştürecek hiçbir ihtimalin olmadığını görmüştü. Buna rağmen mübadele fikrini haklı ve isabetli buluyordu. Bunu son çare olarak gördüğünü belirtmek istedi. Eğer ikiniz de Yunanistan'ı hakikaten söylediğiniz kadar iyi biliyorsanız, ne kadar çaresiz olduğunuzu da fark etmiş olmanız gerekir. Bu görüşmemizi Monsieur Venizelos'a aynen aktaracağım. Siz de Paşa Hazretlerine aktarınız. Ortalık sakinleşti. Sessizliğin fazla sürmesi yeni bir tereddüt yaratır ve olumsuzluğun korkusunu getirebilirdi. Elini İsmet Paşa'ya uzattı. Bu gece Mevlid kandiliymiş. İkimiz de dua etmeliyiz. Evinizde bekliyorlardır. Paşa bu hızlı ve sıcak değişiklikten hoşlandı. Ama yaklaşımın doğruluğundan kuşkuluydu. Doktor Nansen'in kafasında yeni bir liman aramaya niyetlendi. Yakında kopacak büyük fırtınayı böyle küçük bir tekneyle aşmanın mümkün olmadığını hissetmişti. 40 yıllık bir dosta sabır ve emniyet telkin eden uysal lisanla siyaset coğrafyasının tariflerini vermeye başladı. Atina ve Ankara. Aynı konuda iki tereddüt zemini. İkisinde de aynı telaş ve aynı sabırsızlık var. Doktor Nansen ilk fırsatı ele geçirmişti. Sonuna kadar kullanmak istedi. O zaman tek yanlı korkmaya gerek yok general. Haklısınız. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Askerlik bir yorum meselesidir. Doktor Nansen de kendi değerlerinin üstünlüğüne inanıyordu. İsmet Paşa'nın ikna edilmemesi halinde mübadelenin istenen nitelikte bir sonuca varmasının mümkün olmadığının farkındaydı. Aralarındaki fark İsmet Paşa'dan yana bir üstünlük tarifine dönüşmüştü. İsmet cepheden geliyordu. Venizelos bu farkın bütün gelişmeler boyunca İsmet'in zihin zeminindeki en önemli avantaj olduğunu görmüş ve Doktor Nansen'i uyarmıştı. Bazen farklı bir idrak bütün imkan ve fırsatları önünüze serer. Eğer bu bahsin ehliyetine sahipseniz bir hüküm isabeti sağlayabilirsiniz. Doktor Nansen konuyu saptıracak konuşmalara doğru yönlendirilmek istendiğini hissetti. İsmet Paşa kurnazlığını kullanmaya başlamıştı. Kendisine bu fırsatı vermeyecekti. Tıpkı Venizelos'u köşeye sıkıştırdığı gibi İsmet Paşa'yı da sıkıştıracağı köşelerde görmek istiyordu. Biliyor musunuz kumandan? En güzel tarif siyaset için verilmiştir. Ne Eflatun, ne Aristo, ne Sokrat. Hiçbirinde pratiğin ihtişamını bulamazsınız. Olayların ahlakına bakın yeter. Göreceksiniz ki politika rüya ile uyanıklığın çatışmasıdır. Her çatışma bir kurnazlıktır ve soğukkanlı bir terkip arar. Terkip dediğimiz şey sahibine göre farklılaşır. Kimi rüyanın tabirine, diğeri uyanıklığın tefsirine meraklıdır. İsmet Paşa artık Doktor Nansen'i farklı yorumlamaya başlama vaktinin geldiğini fark etti. Yani siyasete mutlaka birinin gözünden bakmak gerekiyor, öyle mi? Haklısınız general. Hiçbir bakış tarafsız olmamalıdır. Çünkü çıplak bakış körlükten farksızdır. Selanik. Selanik mor kaftanı çıkardığında bembeyaz bir tene döner. Tıpkı görünmez pembenin, görünmez yeşilin keyif sürdüğü sedefin berraklığına benzer. O tenin gizli bırakılmış her yerinde sıcak ve sabırlı kadın dirayeti vardı. Her hücresinde sedefin menevişleri gizlidir. Her meneviş ayıpsız bir vuslat davetidir. Şimdi o dirayet yok olmuş gibiydi. Uzun ve zahmetli bir hastalığın sonunda ebediyet kapısında örselenen Şevket Bey'in oğlu da helalleşmeye gerek duymadığı bir umursamazlık içinde evlatlık kızla anlaşıp gece yarısı kaçıp gitmişti. evin yeni evlatlığı ikindi sofrasını hazırlamış, misafirlerin geldiğini Şevket Bey'e bildirmek için odasına gelmişti. Çalışma odasında misafirleriniz bekliyorlar. Şevket Bey, yıllardır ikindi sofrası sonrasında mahallenin genç kızlarına ud dersleri verir, akşamları da babalarının katıldıkları tenevvür sohbetlerinde irfan bahislerini açardı. Mahalle halkı, Şevket Bey'in oturduğu evin sokağına mahallenin gül goncası derlerdi. Hangi imadan, hangi mananın kastedildiğini doğru dürüst bilen kimse yoktu. Bu adı kimin taktığı da bilinmiyordu ama herkes de başka hiçbir ismin Şevket Bey'in oturduğu bu sokağa yakışmayacağı inancı vardı. Kâgir duvarlar üzerine oturtulmuş iki katlı ahşap binanın ön bahçesi rengarenk güllerle süslüydü. Şevket Bey her sabah bahçeye iner, açmış gülleri toplar, sadece goncaları dalların üzerinde bırakırdı. Mesleğinin ne olduğu bilinmezdi. Kimine göre bir zamanlar gümrükte amirdi. Kimileri de Abdülhamid'in kahrıyla sürgün edilmiş itibarlı bir kalem efendisi olduğunu anlatırlardı. En inanılmaz sayılan dedikodu, kendisini Selanik'e süren Abdülhamid'in "Alın bu çehreyi ebediyen karşımdan" dediği idi. Talih çarkını hızla döndürmüş ve Abdülhamid, meşrutiyetçiler tarafından Selanik'e sürüldüğünde Alaaddin'i Köşkü'ne yerleştirilmişti. Alaaddin'i Köşkü, Şevket Bey'in sokağının açıldığı meydanın tam karşısındaki o iri gövdeli, bol ağaçlı bahçenin içindeki ikamet ihtişamıydı. Sadece meydana değil, bütün Selanik'e kafa tutan bir kabadayılık hissettirirdi. Selanik, neşeli bahar akşamları mor kaftanını sırtına aldığında, Alaaddin'i Köşkü de bol çiçekli leylak ağaçlarıyla o hoş gönüllü tepelere meydan okumaya kalkışırdı. Söylenenler doğruysa, Abdülhamid köşke yerleştirilmek için getirildiğinde, Şevket Bey hatıralarının acısıyla titremiş, eski sultanın sürgünlük halini merakla seyretmişti. Sonra etrafını kolaçan eden resmi kıyafetli korumaları ve sivil hafiyeleri yararak sultana yaklaşmış ve sürüldüğü yılların bütün haksızlıklarını hırslı ve hüzünlü bir lisanla boşaltmıştı. İşte gene karşılaştık Hamid Hazretleri. Selanik'in koyun koyuna iki sokağının sakinleriyiz. Kimse bu sözleri söylediğine inanmamıştı. Çünkü hiç kimse Şevket Bey'in bu kadar kaba bir lisan kullanacağına ihtimal vermemişti. Şevket Bey, haksız bir sürgün kararının kaba lisanlı sahibinin bu boynu bükük halini görünce susup sinik kalmak yerine sadece kelimelerin terbiyesine itina etmişti. Şevket Bey'in sokağının kızları evin en geniş odasındaydılar. Udları siyah torbalarından çıkarmış, akortlarını yapmış, hocayı bekliyorlardı. Şevket Bey çalışma odasına girdi, kızları selamladı. "Bugün Selanikli Ahmet Bey'in Hicazkar şarkısını meşk edeceğiz." Gül gönüllü kızlar sevindiler. İçlerinden birisi küçük bir taksim yaptı. En sevdalı olanı mahzun lisanıyla mırıldandı. Vazgeçti gönül aşk-ı muhabbet emelinden. Resmo. Venizelos, Aristidi ile birlikte çocukluğunun sokaklarını keyifle dolaşıyor, çarşı esnafını, mahalle sohbetinin kadınlarını selamlayıp hatırlarını soruyordu. Bütün isimler aklındaydı. Okulun karşısındaki küçük kahvenin önüne gelip bir masaya oturdular. Okul, Venizelos'un kendine güvenini fark ettiği ilk sığınağıydı. Dersler bitince bahçe duvarına oturur, yolun karşısındaki küçük kahveyi seyrederdi. En hoşlandığı şey, babasının domino oyununda dikkat kesilip bütün kurnazlıklarını kullanmak için gerilişini seyretmekti. Eğer oyunu kaybederse intikamını oğlundan alırdı. "Lefter, boş durma. Gel yardımcı ol, bardakları taşı." Babası bedavaya bir çay daha içmek için cömert bir komşuluk sergileyerek oğlunu kahvede bardak yıkamaya zorlardı. Kafasına koymuştu, cesaretini her gün bu iddialı emelin peşinde perçinliyordu. Kurduğu hayallerin kalın hatlarda çizilmiş bir dikdörtgeni vardı. bu dikdörtgenin köşelerine her gün değişik hayaletler yerleştirir, hepsiyle bir hayat mücadelesi yaşar gibi dostluklar kurar, kavgalar ederdi. Dikdörtgenin üstteki uzun sınırında Zeus, geri kalan üç sınırında sadece kendisi vardı. Bir gün bu sınırların içinde sabırlı emellerini gerçekleştiren yeşil ve bol çiçekli saadet bahçesi bulacağına inanıyordu. Yaz gelince birikmiş hırslarını dindirmek için babasının karşısına geçti. Saygılı ama dik sesiyle, "Madem çalışıyorum, şöyle söyle arkadaşına bana haftalık versin." Babası şaşırmış ve bir hayret kahkahası atmıştı. Kahveciye sesleniyordu. "Harula, bak hele sen şu bacaksız çırağına, artık haftalık istiyor." Kahvedekiler güldüler. Eleftherios ısrarını sürdürdü. "Vermezse eğer ben de Hanya'ya giderim. Orada hem haftalık hem yatacak yer veriyorlar." Konuşmayı izleyenlerin hepsi şaşırmış ve suskunluk içinde kalmışlardı. Bitişik dükkandan bir ses duyuldu. "Lefter, gel benim yanımda çalış." Babası son cümleyi duymamış gibi sertleşti. "Bu Hanya işi de nereden çıktı?" Hiç kimse de ses yoktu. Eleftherios olduğu yerde babasının evet veya hayır demesini bekliyordu. Başka hiçbir söz onun beklediği söz değildi. Komşu dükkanın sahibi teklifini tekrarladı. "Lefter, baban haklı. Nerede istiyorsa orada çalış. Ama emeğinin hakkını iste. Karşılığını almadan yorulma." Lefter o gün Kranto Osman'ın kendisine arka çıkan cesaretini hiç unutmamıştı. Babası diklenince ertesi sabah Hanya'ya doğru yola çıkmaya karar vermiş ve gecenin yarısında kimseye görünmeden Kranto Osman'a veda etmek istemişti. Kranto Osman kasabanın nalbandıydı. Babadan kalma dükkanı devralmış, tertipli bir esnaf ahlakıyla işi yürütüyordu. Çocuğu olmamış, karısı da erken ölünce adeta kimsesiz kalmıştı. Eleftherios'a sarılıp yolculamıştı. Biraz nasihat etmiş, biraz da cebine para koymuştu. "Lefter, oku. Mutlaka oku, büyük adam ol. Buraları da sakın unutma. İnsanın doğduğu toprak, ana kucağı gibi sıcak ve sevgilidir." Eleftherios da Lefter adını sevdi. Türk arkadaşlarının hepsi kendisine Lefter derlerdi. Birbirlerinden dillerini öğrenmişlerdi. Eleftherios bazen mescit bahçesindeki ağaçtan erik çalarken korkar, hemen bitişiğindeki kiliseye geçip günah çıkarırdı. Çan ve ezan bir meydanın iki yönünde birbirlerine tahammül eden iddialı iki iman çığlığıydı. Biri kuzeye, diğeri güneye doğru seslerini yükseltiyordu. Ezanı Kranto Osman'ın babası Abbas Efendi okurdu. Yaşamının hiçbir döneminde saçı olmamıştı. Bu yüzden resmoda herkes ona Kel Abbas derdi. Bazen düğünlerde Rumca dağ türküleri söyler, ara sıra ikram edilen içkileri kimseye göstermeden içerdi. Velhasıl Kel Abbas bir mahalle şenliğiydi. Lefter sabah yola çıktığında Hanya'nın hayalinden çok hatıralarındaki izler ağır basıyordu. Annesi fakir bir mahallenin orta halli kadınıydı. Onu mahallenin ebesini beklerken kendi başına doğurmuş ve sevincinden pencereye yanaşıp oğlunu herkese göstermişti. "Eleftherios, Eleftherios, Eleftherios, Giriyet'te hürriyet gelinceye kadar her gün Eleftherios diye bağıracağım. Nefsimi bu emelin heyecanı sarıyor." Venizelos derin bir nefes aldı. Aristidi'ye döndü. Büyük bir dikkatle kendisini dinlediğini görünce çok mutlu oldu. Sır verir gibi sesinin tonunu hafifletti. "Adımın hürriyet anlamına geldiğini bilmiyordum. Eğer Harula'nın cimriliği olmasaydı, kim bilir ya Kranto Osman'ın çırağı kalırdım ya da geçip karşısına kasabanın en iyi nalbandı olurdum." Kendi söylediklerine az rastlanır güzellikte bir kahkaha patlattı. Aristidi anlatılanları dikkatle dinliyordu. Sonra kararını tebliğ eder gibi sesine fazladan bir ciddiyet ilave etti. "Neden sana bugüne kadar Lefter demedim? İzmirliler bütün Eleftherioslara Lefter diyorlardı. Hatta Lefter Efendi. Peki ben sana ne diyeceğim? Canın ne çekiyorsa onu. Keyifle Aristide'nin omuzuna vurdu. Eski Yunanca bütün anlam yüklerini taşıyacak kadar güçlü ve usta bir dildir. Bazen koskoca bir cümlede tek bir kelimeyi değiştirerek bütün sevinçleri hüzne dönüştürebilirsiniz. Aristide işin biraz da keyifli yanına merak sarmıştı. Venizelos'un gençliğini nasıl geçirdiğini iyi biliyor ama bu keyifli maziyi onun ağzından dinlemek hoşuna gidiyordu. Sonra ipin ucu galiba elinden kaçtı değil mi? Hayır. Venizelos gerisini getirmedi. Geçmişi unutmuştu. Gelecekte olacakları da etraflı düşünmüyor, sadece kafasındaki tek çözümü önümsüyordu. Mübadele. Aristide onu üstelemedi. Kendiliğinden gevşeyip istediği kadarını anlatmasına razıydı. Venizelos konuşmasını sürdürdü. Resmo'ya döndüğüm gün Hanya'nın ruhunu yansıtacak bir tarif talihi kazanmıştım. Akşam babama anlattım. Nedir bu tarif diye sordu. Eylül serinliğinde Hanya bir keklik kadar fettan demiştim. Babam kahkahayı bastı. Acemi çocuk deyip geçti. Aristide'yi dürterek bütün dikkatini kendisine vermesini istedi. Biliyor musun, bana acemi çocuk dediğinde hukuk fakültesini bitirmiştim. Venizelos derin bir nefes aldı. Ciğerlerine bahar serinliğini doldurdu. Aristide'nin kendisini hayretle dinlediğini gördü. Şaşırdı. Küçük bir hatıranın bu kadar derin tesirler yaratacağına ihtimal vermiyordu. Sözlerine devam etti. Resmo'yu her inişimizde bu sözümü bir kabahat gibi kafama vururdu. Kim bilir, belki de haklıydı. Aristide güldü. Hayır, haksızdı. Tarif ile talihi karıştırmıştı. Sonra kahkahasını tekrarladı. Ara sıra sen de karıştırıyorsun. Demek ki bu bulanık zihin kanında var. Venizelos'un keyfini kaçırmadan kafasındaki kurguyu bozmuştu. Mutluydu. Kendi keyfinin vakti geldiğine inanıyordu. Keklikler yürümezler, kırıtırlar. Bu yüzden kolay avlanırlar. Aristide fırsatın kapısını ardına kadar açtı. Karşısındakini hayran bırakacak bir üslubu seçti. Tavus kuşları yürürken bütün uzuvları sakin manzaralı bir kaltak ahengi taşır. Hiçbir canlı kalçalarını tavuslar kadar güzel sallayamaz. Davetkardırlar, deneyimlidirler. Cilveden çok tazelik kokusu veren kurnaz ve sabırlı bekleyiş pususu kurarlar. Sözlerini genelden tekile dönüştürmek niyetindeydi. Tavus kuşu hiçbir tuvale sığdırılamayacak kadar manalı ve tesirli kadın portresidir. Tüyleri bir ihtişam paletine benzer. Bütün renkler saf ve masumdur. Bu yalın değerin kadrini bilecek bir usta maharetini sabırla beklerler. Rengarenk zarafetin ışığında ve gölgesinde kusursuz güzelliğin takdiri vardır. Venizelos gülüyordu. Çocukluğunda tavus kuşlarının peşinde koştuğu günleri hatırladı. Aristide'ye sevineceği bir hatırlatma yapmaya niyetlendi. Gençliğinde de böyleydin be Aristo. Renklerin, desenlerin keyifli güzelliğini adam yerine koyduğun tek günün olmadı. Hep yalın kalmak merakıyla güzelliklerin heyecanını bırakıp kaybolurdun. Aristide gülmeye başladı. Haklısın. Sen de sükunetin farkına varamayan bir çılgındın. O bembeyaz güzellik sürüsünün önünden geçerken, sanki varlığın ihtişamından utanmış gibi başını çevirip gitmene şaşardım. Neden bu adam sakin tabiatın keyfini süremiyor diye sana kızdığım bile olurdu. Venizelos ayağa kalktı. Kahveden çıktılar. Aristide'nin bileğinden tutup da İda Dağı'nın zeytinliklerini gösterdi. Bu dağın tam ortasında insanı deli eden bir küçük yayla vardı. Hatırlıyor musun? Oraya gitmek için çırpınırdık. Hayır, ben kılımı bile kıpırdatmazdım. Sen ne zaman bir serinliğin rengini görsen cennet kapıları açılmış gibi şaşırır kalırdın. Çünkü mavilerin, sarıların, kızıl korların daireler çizdiği uzun tüylü tavuslar herkesin hayranlığını davet ederdi. Bir tüyün üzerinde 5, bazen 6 hareli işlemelere bakıp çocukça sevinirdin. duyguların sıradandı. Renklerin etkisinde kalıyordun. Bütün çocukluğun renkler oluyordu. Sarı, mavi ve kızıl kor. Babaannemin hayal dediği renkler. Venizelos bu açık alaya tepki vermemeye kararlıydı. Konuyu biraz saptırmasının yeterli olacağını düşündü. Hayal de mücadelemizin bir parçasıydı. Bembeyaz bir tavus kuşunun Resmo sahillerine indiğini gördüğüm gün yanıldığımı anladım. 100 hareli mavi ve yeşil kuyruklular arasında bir süt beyazı tavus gerdanına nasıl hayran olduğumu fark ettim. İda dağının eteklerine işaret etti. Şu dağın düzlüklerine ilk gittiğimiz gün o silme beyaz tavus kuşunu görmemen için ne şaklabanlıklar yaptığımı hatırlıyorum. Ama hiçbir şey gözünden kaçmıyordu. O gün sana hayran oldum. Ben de sana. Venizelos çocuklaşmış gibiydi. Aristide'nin koluna girdi. Sahile doğru yürüdü. Ne zaman bu sahilleri yürüsem, İskender'in sözünü hatırlar ve tesirinde kalırım. Atina, ne bir devlet, ne bir şehirdir. Atina, her ikisinin de üstünde bir fikirdir. Aristide'nin hayretli anını kaçırmak istemiyordu. Sözlerinin kilitli noktasını açtı. Atina, her niteliğiyle üstün, güçlü ve bakidir. Ankara'nın farkına varmadığı kudret budur. Aristide irkildi. Söyleyecekleri dilinin ucuna gelmişti. Venizelos, kurnaz bir önceliğin dizginlerini boşaltmış ve dostunu susturmuştu. Gel, sahildeki lokantaya gidelim. Şimdi Avroniez zamanı, iki tek atarız. Ayrım sonu, sayfa 36.